Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 38.
Örneğin topluluk içinde geğirmenin ayıp sayılmasını anlayabiliriz. Fakat bazı yörelerimizde su içmek de ayıptır. Topluluk içinde su içmek zorunda kalanlar arkalarını dönerek bardağı ve ağızlarını saklamaya çalışarak içerler. Bu davranışın da doğal sayılması gerekir mi? Ayrıca spontanlığın törpülenmesi bireysel farklılıkları azaltmakta, çocuk ana babalar toplumunun tek tip insandan oluşmasına yol açmaktadır. 6. Karagöz. Karagöz oyunlarının çocuk ana babalar toplumunun özelliklerini çok iyi yansıttığı, adeta özetlediği görüşündeyim. Kanımca karagöz bir çocuk ana babadır. Yani hem çocuk hem ana babadır. Hacivat ise daha çok yetişkindir. Bence karagöz oyunlarındaki çatışma kahramanların sergiledikleri bu rollerden kaynaklanmaktadır. Karagözü kendinden büyüklerin yanında çocuk, küçüklerin yanında ise ana baba rolünde görmeyiz. Şekil 50'de görüldüğü üzere Karagöz Hacivat'a karşı cezalandırıcı ana baba rolündedir. Hacivat'a sürekli dayak atar. Bir yandan ise sürekli kelime oyunları yapan, oklavayı baklava anlayan, adeta oyun oynamak isteyen bir çocuktur. Karagöz'ün karşısındaki Hacivat'ın ise biraz ana baba, arada Karagöz'e görgü kurallarını hatırlattığı için, fakat daha çok yetişkin rolü sergilediği kanısındayım. Hacivat yetişkindir. Çünkü kurnaz, akılcı, gerçekçi, çevreden aldığı verileri değerlendirerek davranan, fırsatları kullanarak aracılık yapan ve geçimini bu yolla sağlayan bir kişidir. Bu özelliklerin yanı sıra Hacivat, Karagöz'ün anlamadığı ve sevmediği bir takım Arapça, Farsça kelimeler kullanan bir yarı aydındır. Hacivat'ın yarı aydınlığını kısmi bireyselleşme kabul edebiliriz. Hacivat bu yönüyle de yetişkin sayılabilir. Sonuç olarak Hacivat'ta yetişkin rolü ağır basmaktadır. Hacivat ile Karagöz arasında varoluş çatışması ve aktif çatışma görülür. Oyunların başında genelde Hacivat, bir dost gelse de o söylese ben dinlesem, ben söylesem o dinlese diyerek iletişim kurma ihtiyacını dile getirir. Sonra Karagöz çıka gelir. Fakat aralarında hiç de sağlıklı bir iletişim, bir muhabbet kurulmaz. Karagöz, Hacivat'ı ya yanlış anlar, varoluş çatışması, ya da yerli yersiz onu döver, aktif çatışma. Edebiyat tarihçileri Karagöz ile Hacivat arasındaki çatışmanın nedeni olarak şu açıklamayı ileri sürüyorlar. Karagöz oyunları şaman ve Budist kültürlere dayanmaktadır. Karagöz'ün kişiliğinde kötü ataların, Hacivat'ınkinde ise iyi ataların ruhları gölgeyle sembolize edilmektedir. Bu durumda oyunlardaki çatışma iyi ile kötü arasındaki dualizmden kaynaklanmaktadır. Bu açıklama şekli akla yakın olabilir. Ancak bu konudaki önemli sorun söz konusu iki kahramandan hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğudur. Edebiyat tarihçileri arasında bu konuda görüş ayrılığı var. Bazı kaynaklara göre Karagöz iyi olandır, saftır, namusludur, merttir, zeki ve cesurdur. Lügat paralayan yarı aydın Hacivat'a haddini bildirir. Bu yüzden adeta Öztürkçenin fedakar savunucusudur. Hacivat ise kötü olandır. İkiyüzlü, sahtekar, züppe, özentili dil kullanan taklitçi bir kişidir. Şapolyo 1946, Sevilen 1990. Bazı kaynaklara göre ise tam tersine Karagöz kötü adamdır. Cahil, tembel, alaycı ve sahtekardır. Hacivat ise dürüst, kibar, çelebi, yardımsever, görgülü ve mürekkep yalamış, eğitim görmüş bir insandır. Sevin 1968, Türk Ansiklopedisi. Bu iki kahramanı iyi kötü diye kategorize etmeden ele alan araştırmacılar da vardır. Siyavuşgil 1955, Kudret 1968, Ant 1987, Göktaş 1992. Bence de bu kahramanları iyi kötü sınıflamasına oturtmak yerine sergiledikleri iletişim sürecini ele almakta yarar var. Yukarıda da belirttiğim gibi Karagöz'ün ana baba ve çocuk, Hacivat'ın ise yetişkin rolü sergilediğini sanıyorum. Bu kompozisyondan kaynaklanan iletişim sürecindeki en dikkat çekici noktanın ise Karagöz'ün Hacivat'ı dövme sahneleri olduğu kanısındayım. Dayak sahnelerinin nedeni sanıldığı gibi yalnızca çocukları eğlendirmek değildir. Karagöz'ün Hacivat'ı dövmesini bence şöyle açıklayabiliriz. Bir çocuk ana baba olan Karagöz, yetişkin oldukça gelişmiş Hacivat karşısında rahatsız olmaktadır. Çünkü Hacivat, kendi aklını kullanan, oldukça bireyselleşmiş, bağımsız bir kişidir. Bağımlı bir kişi olan Karagöz, karşısındaki bu bireyselleşmiş, bağımsızlaşmış, dolayısıyla yalnız kalmış adamdan ürkmektedir. Onun gibi olmaktan, yalnız kalmaktan korkmaktadır. Psikanalitik yaklaşıma göre, bazı korkular bastırılır ve öfke olarak yaşanır. Novako 1975. Çünkü karşımızdaki kişiye senden korkuyorum demek oldukça zordur. Fakat sana öfkeleniyorum demek kolaydır. Karagöz'de bireyselleşme ve yalnız kalma korkusunu bastırmakta, bu durumda içinde oluşan öfkeyi ise Hacivat'a yansıtmaktadır. Aslında bu oluşum yalnızca Karagöz oyunlarına özgü değildir. Toplumdaki çocuk ana babalar da tıpkı Karagöz gibi karşılarında bireyselleşmiş bir kişi gördüklerinde ona antipati duymaktadırlar. Çünkü onun gibi yalnız kalmaktan korkmaktadırlar. Aslında bireyselleşmek ile yalnız kalmak asla iş anlamlı değildir. Kendi akıllarına güvenen, bireyselleşmiş kimi insanlar hiç de yalnızlık çekmeyebilirler. Bunu ileride tekrar tartışacağız. Aralarında Sevilen'in de bulunduğu bazı edebiyat tarihçileri, Hacivat'ın yarı aydın olduğunu, Karagöz'ün ise lügat paralayan bu yarı aydına kızdığını belirtmektedirler. Sevilen 1990. Toplumdaki genel kanı da bu yöndedir. Bana göre ise Karagöz yarı aydına değil gerçek aydına karşıdır. Çünkü sözlerinin satır aralarına baktığımızda Karagöz Hacivat'a yarı aydın olmayı bırak tam aydın ol mesajını vermemektedir. Niçin bana benzemiyorsun mesajını vermektedir. Bunun yanı sıra eğer Karagöz oyunlarında bir tane de tam aydın bulunsaydı ve Karagöz bu tam aydına saygı gösterirken Hacivat'ı dövüyor olsaydı o zaman Karagöz'ün yarı aydınlara karşı olduğunu söyleyebilirdik. Oysa böyle bir şey yoktur. Çünkü bir zamanlar toplumumuzda tam aydınlar yoktu. Karagöz de eline geçirebildiği yarı aydını dövmekteydi. Kaldı ki edebiyat tarihçilerinin iddia ettikleri gibi lügat paralamak, özenti içinde olmak, kısacası yarı aydın olmak bir suç değildir. Yarı aydın olmak tam aydın olmaya giden yolda bir basamaktır. Yarı aydınlar büyüdüklerinde tam aydın olabilirler. Çocuklar da kimliklerini bulmaya taklitle, özentiyle başlarlar. Ama sonunda orijinal bir kimlik edinebilirler. Şimdi siz tutup da büyüklerini taklit ediyor diye bir çocuğu döverseniz onun olgunlaşmasını engellemiş olursunuz. Karagöz de yarı aydın sayılan Hacivat'ı dövdüğünde aslında ufukta gözüken aydına saldırmaktadır. Çünkü aydın korkusu akıl korkusudur. Kitabın 4. bölümünde Türk halk masallarında yetişkin olamama, aklı kullanamama sorunu başlığı altında iki kahraman tipi tanımlamıştık. Karagöz'ün bunlardan iyi yiğit kahraman tipine, Hacivat'ın ise kötü, kurnaz kahraman tipine daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ancak Karagöz'ün iyiden çok yiğit, Hacivat'ın ise kötüden çok kurnaz olduğu gözlenmektedir. Sonuçta gerek masallarda gerekse Karagöz'de kurnaz adam ile yiğit adamın ayrıştırıldığı anlaşılmaktadır. Masallarda bu iki kahraman tipi karşı karşıya gelmiyorsa da Karagöz'de getirilmiştir. Yani yumruğu güçlü yiğit Karagöz ile akıllı kurnaz Hacivat çatışmaktadır. Yukarıda bu çatışmanın bir çocuk ana baba ile bir yetişkin aydın arasındaki sürtüşmeyi sembolize ettiğini ileri sürmüştüm. Bana öyle geliyor ki Karagöz ile Hacivat'ın çatışması, yani bir diğer söyleyişle halkın çoğunluğunu temsil eden bir çocuk ana baba ile bir yetişkinin yarı aydının çatışması, bu iki grup arasında ileride ortaya çıkacak uzlaşmanın ilk adımıdır. Bugün çatışan bu iki tip yarın uzlaşacak, kaynaşacaktır. Karagöz'ün yetişkine ihtiyacı vardır, Hacivat'ın ise ana babaya ve çocuğa. O halde yarınki toplum yapımızda bu tip insanın birbiriyle kaynaşması durumunda daha dengeli, sağlıklı bir insan tipi ortaya çıkacaktır. Henüz geçiş aşamasındayız. Elimizdeki oyunlara bakıldığında Hacivat'ın henüz tam anlamıyla bireyselleşmediği, bağımsız bir yetişkin olmadığı görülüyor. Örneğin Hacivat sürekli dayak yediği halde yine de Karagöz'den kopamamaktadır. Bu tavrı onun çocuk ana babalar toplumunun belirgin özelliklerinden birisi olan bağımlı davranışa sahip olduğu anlamına gelebilir. Toplumumuzda önce Hacivat'ın paraleli olan aydınların bireyselleşmelerini tamamlamalarını ve edinecekleri yetişkine toplumumuzda zaten mevcut olan ana baba ve çocuk karakterlerini eklemelerini bekleriz. Benzeri bir gelişmede Karagöz'ün paraleli olan geniş halk topluluklarında ortaya çıkmalıdır. Genelde çocuk ana baba özelliği sergileyen söz konusu bu grup, akılcı ve bireyselleşmiş yetişkin tavrını da kendi özellikleri arasına katmalıdır. Böylece herkes ana baba, yetişkin ve çocuk özelliklerini kaynaştırmış olacaktır. 7. Orhun Abideleri. Bugüne kadar tarihçiler ve edebiyatçılar tarafından incelenmiş olan Orhun Abideleri, psikolojinin de konusu olabilir. Orhun Abidelerini kişiler arası iletişim açısından irdelemek, çocuk ana babalar toplumunu anlamamıza önemli katkıda bulunabilir. Orhun Abidelerini 8. yüzyılda Bilge Kağan diktirmiştir. Bu yazılı taşlarda Bilge Kağan'ın verdiği mesajlardan bazıları şunlardır. Kendisinin ve kardeşi Kültigi'nin askeri başarılarıyla övünmektedir. Kağan olarak milletini doyurup güçlendirdiğini belirtmektedir ve gelecekte nasıl davranmaları gerektiği konusunda millete öğüt, emir vermektedir. Meram 1974, Ergin 1992. Bilge Kağan'ın sözlerine baktığımızda onun kendisini ana baba, emrindeki toplumu ise çocuk olarak algıladığı izlenimini ediniriz. Bu izlenime yol açan ipuçlarını belirtmek istiyorum. Bilge Kağan şunları söylüyor. Türk milleti, acıksan tokluğu düşünmezsin, bir doysam açlığı düşünmezsin. Çocuk tavrı çocuklarda böyledir. Çin milletinin tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok öldürüldün. Çocuk tavrı çocukların da temiz kalpli oldukları ve kolay kandırılabilecekleri düşünülür. Aç milletimi besledim, az milletimi çok kıldım. Koruyucu ana baba tavrı, ana babalar çocukları beslerler, korurlar, çoğaltırlar. Türk milleti, vazgeç, pişman ol. Disiplinsizliğinden dolayı seni beslemiş olan kanına, hür ve bağımsız iyi iline karşı kendin hata ettin, kötü hale soktun. Ana baba çocuğu azarlıyor, kanın tavrı eleştirici ana baba. Yukarıdaki sözlerden anlaşıldığı kadarıyla, Bilge Kağan'ın bakış açısına göre, muhtemelen halkın bakış açısına göre de böyleydi, Kağan ile yönettiği insanlar arasında bir ana baba çocuk iletişimi vardı. Kağan babaydı, halk ise çocuk. Şimdi bu etkileşim biçiminin o günkü yaşam üretim biçiminden kaynaklandığını, göçebe yaşam şartlarının bu tür bir iletişimi zorunlu kıldığını söyleyebilirsiniz. Dipnot, toplumlardaki geçim, yaşam ve düşün biçimleri birbirlerinden ayrılmaz bir bütündür. Şenel 1991. Kişiler arası iletişim biçiminin de bu bütüne dahil olduğunu belirtebiliriz. Ancak o günlerdeki yaşam biçimi zaman içinde önemli değişiklikler gösterdiği halde toplumumuzdaki ana baba çocuk etkileşimi hala sürmektedir. Hala birbirimize oğlum, evladım, amcam demeden, devlet büyüklerine baba, ana gibi sıfatlar vermeden içimiz rahat etmiyor. Anlaşılan bir yaşam biçimi terk edilmiş bile olsa o yaşam biçimine eşlik eden alışkanlıklar ve iletişim tarzları etkilerini daha uzun süre sürdürüyor. 400 yıl İstanbul'da denizlerin ortasında yaşadığı halde mutfağında bir balık kültürü geliştiremeyen, göçebelik çağlarından kalma bir alışkanlıkla koyun yahnisini baş yemek kabul eden Osmanlı gibi bizler de ana baba arayan çocuk rolümüzü sürdürüyoruz, yetişkin olamıyoruz. Bilge Kağan zamanında doyurmak bir erdemdi, bugün de öyle. Ancak bizler doyurmanın ötesinde eski alışkanlığımızla karnı tok çocuklarımıza ve misafirlerimize biraz daha yedirebilmek için ısrar ediyoruz. Lokantalarda yeminler ederek, birbirimizin ellerine yapışarak hesabı ödemeye çalışıyoruz. Galiba doyurma davranışının simgelediği çocuk ana baba etkileşimi bizler için çok önemli. Bu durum Anadolu ile ilgili efsanelerde de ortaya çıkmıyor mu? Efsaneye göre Anadolu'daki beylikler döneminde bir grup asker aç ve susuz kalmıştır. Uzaktan yaşlı bir kadın belirir ve zor durumdaki çocuklara, askerlere bakracından ayran vermeye başlar. Herkes içer, ayran tükenmek bilmez. Kadın askerleri doldurun evlatlarım dedikçe askerler dolu ana, Anadolu derler. Böylece Diyar-ı Rum'un adı Anadolu olur. Öz Yalçıner 1989. Anlaşılan bir zamanlar Kibele Ana'yı hayal ederek çok gözlü tanrıça heykelleri yapan küçük Asyalı çocuklar bir başka gün ayranı tükenmeyen bir başka ana hayal etmişler. Aynı ananın karnında buluşamayanlar ortak bir hayali paylaşmışlar. Bilge Kağan'ın çocukları ile Kibele Ana'nın çocukları aynı hayalde buluşmuşlar. Çünkü her çağda yüzlerinin rengi farklı farklı da olsa anaların sütü hep ak olmuştur ve insanlar hep doymak istemişlerdir. Her çağda devlet baba sayıla gelmiştir. Osmanlı'da ve Selçuklu'da imaretleri, aşevleri, hastaneleri yaptıranlar Anadolu insanının zihnindeki doyuran ve koruyan ana baba imajına uygun davranmışlardır. Padişahlar baba idi. Halk ise reayaki vedayi haliki kibriyadır sözünde ifade edildiği üzere padişaha verilmiş bir emanetti. Padişaha emanet edilmiş halk çocuk rolünde algılanmış demektir. Eğer halk kendi kendine emanet edilmiş olsaydı yetişkin sayılmış olurdu. Öte yandan halkın baba İshak, baba Sultan gibi padişah dışında da babaları vardı. Yukarıda değişen yaşam şartlarımıza rağmen çocuk ana baba şeklindeki eski etkileşim tarzımızı hala sürdürdüğümüzü ileri sürdüm. Bu düşünce Kağıtçı Başı'nın 1990 İnsan Aile Kültür adlı kitabında dile getirilen kültürümüzdeki bağımlılıkla ilgili görüşlere paralellik göstermektedir.
Ayrım sonu.